Merhaba Söğüt, Yavuz Bahadıroğlu. Nesil Yayınları 1. Baskı, Aralık 2010. Bu kitap 446 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 31 Mayıs 2011. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılı başında Pazar, Rize kazasına bağlı Hisarlı köyünde dünyaya geldi. 1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başladı. Muhabirlik, araştırma, inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken, Niyazi Birinci adıyla çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikaye yayınladı. Aynı dönemde bir günlük gazetede Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle iki köşe yazısı yazdı. Asıl çıkışını tarihi romanlarıyla yaptı. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Genelde Osmanlı'nın çeşitli dönemlerini ele alan 30'a aşkın roman yazdı. Yavuz Bahadıroğlu roman, çocuk kitapları, hikaye, araştırmalar, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı. İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. Halen Ulusal Moral FM radyosunda günlük yorumlar yapıyor ve bir günlük gazetede köşe yazarlığını sürdürüyor. Yazar evli ve üç çocuk babasıdır. Adı Kayıhan Boyu. Kayıhan Boyu, Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'ya akan yüzlerce boydan sadece biri. Öylesine küçük ki, göç kollarının içinde yitip gitmiş gibi. Küçük ama inançlı. Dünya ötesi ebedi emelleri ve idealleri var. Dünya ötesi ebedi emelleri ve idealleri olduğu içindir ki Anadolu topraklarında yeniden dirilişi sadece o gerçekleştirebiliyor. Vuslat'ın ilk durağı Söğüt. Vuruşa barışa Söğüt'e gelip yerleşen Kayıhanlılar, göçlerle örülen emellerini orada besleyip devletleştirecek, oradan Bizans'a uzanarak peygamber müjdesine ulaşacaktır. Bu muhteşem bir oluşun hikayesidir. Hedefini iyi tespit etmiş ve kendisini hedefe kilitlemiş toplumların neler yapabileceğine Kayıhan Boyu'nun yaptıkları şahittir. 1. Bölüm. Yollar karıncalar gibi kaynıyor. Her yerde koşuşan insan ve hayvan kalabalıkları yolları tıkıyordu. Bu müthiş kalabalık ve kargaşa içinde anasını, babasını, karısını ve çocuklarını aramayan ve ağlamayan kimse kalmamıştı. İbni Said el-Mağribi. İkindi güneş altında bulutlar tutuşmuş, dağlar kızıla banmıştı. Her ikindi vakti böyle olurdu. Gökte bulutlar tutuşur, dağlar kızıla banardı. Sonra yavaş yavaş moraran tepeler, yıldızların parıltılı yorganı altında sere serpe uzanırlardı. Gündüz Bey işte bu saatleri çok seviyordu. Güneş ufka kayıp, gölgeler uzayıncaya kadar dağlarda dolaşmaya ve avlanmaya bayılıyordu. Üzengilerin üzerinde doğruldu, börkünü geri itti, kırlaşmış saçlarından alnına düşen perçemi çekiştire çekiştire ormana baktı. Güneşin tepelerde oynaşması gerçekten güzeldi. Ama Gündüz Bey ormana bakıyor, ormanda rızkını arıyordu. Gün akşama dönmeden bir şeyler avlamalıydı. Çocuklarının kursağına et girmeliydi. Bugün de irice bir av yapamadan obaya dönerse dile destan olurdu. Dile destan olması yetmez gibi bir de Halime Hatun'un azarına çarpılırdı. Atını ormana sürerken avcılardan biri seslendi. Fazla uzaklaşma Gündüz Bey'im, hava yarıldıkta dönme vaktidir. Siz dönün, şu ormanı bir daha yoklayıp yetişirim diye cevap verdi. Çok sürmez. Obaya elleri bomboş dönmek istemiyordu. Gerçi büsbütün boş değildi. Ufak bir çulluk vurmuştu ama kime yetecekti? Nüfus kalabalıktı. Çergisinden misafir de eksik olmazdı. bir geyik filan çıksa karşısına. Bir hışırtı duydu. Düşüncelerini aralayıp hem kulak kabarttı hem de etrafa göz gezdirmeye başladı. Az ileride çalılar oynuyordu. Ağır ağır attan indi, okunu hazırladı, diz çöktü, bir gözünü yumdu. Kıpırdayan çalılığı nişanladı. Avını ürkütüp çalılardan çıkmasını sağlamak için bağırdı. Hayda! Bir kokarca fırladı çalıların arkasından. Gündüz Bey kokarcayı tavşan zannetti. Oku bıraktı, kokarca yuvarlanırken bir tavşan çıktı aynı çalıların arkasından. Gündüz Bey yaptığı yanlışlığa dalgındı. Acıyan gözlerle kokarcaya bakıyordu. Neden sonra tavşanı fark etti, göz göze geldiler, elini ağır ağır sadağına attı, bir ok aldı, yine ağır ağır yaya yerleştirdi oku, kaldırdı. Tam fırlatmak üzereyken tavşan sıçradı. Aynı anda oku gönderdi Gündüz Bey, fakat aldıramadı. Hay Allah, vuramadım. Atına bindi, tavşanın zıplaya zıplaya kaçtığı yöne sürdü. Karanlık bastırmadan tavşanı oklamak istiyordu. Tavşan da tavşan da hani. Bunca yılın avcısıydı, bu kadar irisini görmemişti. Tam gözden kaybettiğini düşünürken yine gördü tavşanı. Orman içlerine doğru ilerliyordu. Gündüz Bey atını tepikledi, yetişip avlamalıydı. Orman bitti, tepesi alevli dağlar yakınlaştı. Atını durdurdu Gündüz Bey, bekledi. Tavşanı kaçırdığını düşündü. Bir çullukla obaya dönecekti artık. Halime Hatun'un azarına bu defa da katlanacaktı. Atını geri döndürmeye davrandı, davranmasıyla aradığını bulması bir oldu. Tavşan gözlerini üzerine dikmişti. Koskoca Gündüz Bey'le alay eder gibi bakıyordu. Gündüz Bey bu sefer hazırlıklıydı. Oku gönderdi, fakat ilk avını yapan delikanlı heyecanla bulunduğu için midir nedir? Aldıramadı. Tavşan tepeleri alevli dağlara sardı, Gündüz Bey kendine kızdı. Tüh senin nişancılığına diye söylenip atını tepikledi. Bu tavşanı oklamadan dönmeyecekti. Atını delice sürmeye başladı, bir tepeciyi dolanınca tavşanı tekrar gördü. Dizginleri dişlerinin arasına kıstırıp yayı gerdi. Fakat oku fırlatmasına kalmadan tavşan kayaların arkasına geçip gözden kaybolmuştu. Cin gibi diye düşündü. Benimle alay mı ediyor ne? Yol iyice daralmış ve dikleşmişti. Burada at sürmek ölümü hiçe saymaktı. Fakat Gündüz Bey usta sürücüydü. İyi de nişancıydı. Dolu dizgin giden attan hedefi oklardı. Oklardı ya, tavşanı kaçırmıştı yine de, tutturamamıştı işte. Sanki gizli bir el okunun istikametini değiştirmişti. Yine de vuracağım diye hayıflandı. O tavşanı mutlaka vuracağım işte. Yahşi hocanın söylediklerini hatırlayınca düşündüğüne pişman oldu. Kim ki ihtiyaç için değil de zevk için avlanırsa, kim ki hayvana kinlenip vurursa günah işlemiş olur derdi Yahşi hoca. Hatırlamasıyla dizginlere asıldı. Yahşi hocayı dinlememek olmazdı. Besbelli hayvana kinlenmişti. Bunca koşturması et ihtiyacına eklenen inadıydı. Üstünlüğünü göstermek isteğiydi. Gururuydu açıkçası. Evet, küçücük bir tavşana koca aşiretin reisi olaraktan yenilmeme gururuydu bu. Yahşi hocanın da Bodur hocanın da iştihadiyle büyük günahtı. Bu hesapça gururunun esiri olaraktan günah çukuruna düşmek üzereydi. Tavşanı izlemekten vazgeçti. Okunu sadağa yerleştirip yayını omzuna astı, dağların kızıla boyalı tepelerine gülümsedi. Var git be tavşancık, yolun açık olsun diye mırıldandı. Var git be, akşam akşam günaha sokma bizi. Atının başını çevirdi, dönmek üzereyken kayalıklarda bir çığlık yankılandı. Hey Gündüz Bey! Gündüz Bey nedense ürperdi. Ses bir tuhaftı. Tanıdık seslerden hiçbirine benzemiyordu. Daha da tuhafı bulutların arkasından geldiğini düşündürmesiydi. Belki kayalarda yankılandığı için böyle düşündürüyordu. Çığlık sonrası derin bir sessizlik oldu. Tek çığlık tüm sesleri yutmuş gibiydi. Kuşlar bile ötmüyordu. Bakındı bir zaman, kimseler yoktu. Yüreğinin ürperdiğini hissetti. Ter içindeyken birden üşümeye başlamıştı. tüyleri diken dikendi. Ne yaptığının pek farkında olmadan atını tepikledi. Henüz birkaç adım gitmişti ki çığlık tekrar yankılandı. "Hey, Gündüz Bey!" Üstelik ilkinden daha berrak, daha yakındı. Sanki kendi içinden kopup geliyordu. Beyninden ya da yüreğinden. Belki de çok çok uzaklardan, bulut ötelerinden. Kestiremedi. Atının başını sesin geldiği yöne çevirdi. Birkaç tepikte tırısa kaldırdı. Birkaç dakika içinde bir tepeye ulaştı. Üzengilerin üstünde doğruldu, dikkatle bakındı. Görünürde kimsecikler yoktu. Birden kaçırdığı tavşanı gördü. Tavşan kayaların arasından çıkmış, bir zaman Gündüz Bey'e baktıktan sonra dağlara doğru ağır ağır yürümeye başlamıştı. Gündüz Bey bu sefer okuna, yayına davranmadı. Tavşanı vurmak aklına bile gelmedi. Arkasından baka kaldı. Dalgın dalgın Yahşi Hoca'yı düşünüyordu. Vaaz ederken verdiği misallerde tavşanları, kurtları, yılanları konuştururdu. Acaba Esah'tan tavşanlar yok canım, daha neler? Duyduğu sesi dağların bir oyunu olarak değerlendirip dönüş yolunu tutacakken ses bir daha patladı. "Hey Gündüz Bey!" Sinirlendi birden. "Kimsin?" diye sordu avaz avaz. Sorarken karşılık beklemiyordu. Karşılık alamasaydı rahatlayacak, o rahatlık içinde aşirete dönecekti. Ama sorusunun cevabı hemen geldi. "Ben Kaya Şeyhiyim, sana diyeceklerim var." Derin bir soluk aldı, nedense bir aralık tavşan sesleniyormuş sanmış ve ürkmüştü. Şimdi bu düşüncesini saçma buluyor, fakat gülmek istediği halde gülemiyordu. "Diyeceklerin varsa ortaya çık." "Çıkamam." Belki de bir tuzaktı bu. Düşmanları böyle bir yola başvurmuş ve kendisini ortadan kaldırmak istemiş olabilirlerdi. Belki tavşanı bile önüne yem olarak salmışlardı. Elini kılıcına attı. "Çık dedim." "Çıkamam Gündüz Bey. Semerkant'tayım." Kaskatı kaldı. "Semerkant nire?" diye düşündü. Esahsa karar veremedi. Şaşkınlığını yenmeye çalışarak sordu. "Ne istiyorsun?" "Ertuğrul'a iyi bak Gündüz Bey. İleride büyük bir İslam devletinin çekirdeğini atacak. Ona iyi bak." Tüyleri diken diken oldu Gündüz Bey'in. Eskisinden daha beter üşüyüp ürperdi. "Bakarım," dedi farkında olmadan, baş üstüne. Nedense hafifledi. Atıyla birlikte havalanmış, havalanmış da güneşin son ışıklarıyla tutuşan gökkuşağının ortasına dalmıştı sanki. Etrafını sarmalayan renk cümbüşü yüreğini ılıtıyor, o ılıklıkta tatlı tatlı gülümsüyordu. Ses kesilmişti. Gündüz Bey hiçbir hareket yapmadı. Gökkuşağının yumuşaklığına otururcasına atına kurulmuştu. Dizginleri tutmayı bile akıl edemediğinden at bildiğine gidiyordu. Neden sonra toparlandı, uyku mahmurluğundan kurtulup bakındı. Atı yamalı bir çerginin önünde duruyordu. Daha önce buralarda çok avlanmış, çok dolaşmıştı ama bu çergiyi ilk defa görüyordu. Yeni kurulmuş olacaktı. Yakında obalar, avullar varken böyle ıssız bir yerde çergi kuran kimdi acaba? Başıboş bıraktığı zamanlar daima obaya dönen atı, şimdi neden bu çerginin önüne gelip çakılmıştı da yalvarır gibi bakmaya başlamıştı. Canı biraz sıkıldı. Biraz da atına kızdı. O can sıkıntısı ve kızgınlık içinde atını tepikledi. Hayvan iki adım attıktan sonra durdu. Gündüz Bey bir daha tepikledi atını, yine iki adım sonra durdu. Üçüncü denemede ise yerinden kıpırdamadı bile. Gündüz Bey çaresiz attan indi, çerginin kapısına yaklaştı. Tam sesleneceği sırada içeriden bir ses geldi. "Buyur Gündüz Bey." Gündüz Bey'in nutku tutuldu. Bir şeyler söylemeye kalkıştı ya, ağzından tek kelime bile çıkmadı. Öylece durup çadırın kapı aralığına asılı manda gönüne baka kaldı. Bugün diğer günler gibi değildi anlaşılan. Bugün de bir başkalık vardı. Onca keskin nişancılığına rağmen tavşancığı oklayamamış, tavşancık bir görünüp bir kaybolarak kayaları tutmuş, kendisini ardı sıra sürüklemişti. Sonra da kayaların ötesinden seslenilmişti. Derken atı sanki gizli bir etkiyle akşam alacasının esrarında büsbütün kararan şu eski çadırın önüne gelmişti. İçerideki kendisini görmeden biliyordu. Biliyor ve buyur diyordu. Bacaklarında mecal kalmamıştı. En azından kuşkulanmalı, elini kılıcına atmalıydı. Fakat bu kadarcık işi yapacak gücü bile yoktu. Görmeden kendisini bilen, yüreğindeki gizli sırları da biliyor olmalıydı. Acaba kimdi? Kendisini niçin görmek istiyordu? Farkında olmadan adımlarını çadırın kapısına doğru sürükledi. Manda gönünden perdeyi araladı, uykuda yürür gibi içeri girdi. İçerisi loştu. Bir şeye takılıp devirdi, gözleri loşluğa alışınca devirdiği şeyin su testisi olduğunu gördü. Bakındı, çadırın ortasında bir rahle, rahlenin üstünde açık bir Kur'an-ı Kerim vardı. Ellerini saygıyla önüne kavuşturdu, ağır ağır rahlenin önüne diz çöktü. "Hoş geldin Gündüz Alp Bey." Sesinde insanın içini tepeleme dolduran bir ahenk vardı. Birinin ağzından değil de yüreğinden çıkıyor gibiydi. Yürekten çıktığı gibi doğrudan yüreğe giriyordu. Gözlerini sesin sahibine çevirdi. Önce koca kabuğunu, koca kabuğun örtemediği geniş alnını ve göğsüne serpilen bembeyaz sakalını gördü. Bütün gayretine rağmen yüzünü seçemiyordu. Bağdaş kurmuş, başı dizinin üstünde duran kitaba eğilmişti. Bir şeyler yazıyordu. Önünde birkaç mürekkep hokkası, hokkaların içinde de kamış kalemler gördü. Birden sapsarı kesildi. Alnında yine soğuk terler belirdi. Şaşkın ve bitkindi. Kendisi etrafı zor seçerken bu ihtiyar nasıl yazabiliyordu? "Karanlıkta nasıl yazıyorsun?" Konuşabilmesine şaşmış gibi sustu. Garip bir sessizlik uzadı gitti. Kara çadırın içinde kamış kalemin kağıt üstündeki hışırtısından başka çıt yoktu. Garip sessizlik yalnız çadırın içine değil, sanki bütün çevreye, hatta bütün evrene hakimdi. Kuşlar ötmeyi, kurtlar ulumayı, rüzgar esmeyi unutmuştu sanki. Her şey kamış kalemin kağıt üstündeki hışırtısını dinliyordu. İnsanın içine huzur veren bir sessizlikti bu. Bu sessizlikte Gündüz Bey'in ruhu dinleniyordu. Dünyayı unutmuştu. Hayali bütün boşalmış, seke seke kaçan tavşanla birlikte kayalıktaki ses de silinmişti. Dünya kanatlarının altında dönüyordu. Dönüp duran bu dünyada Kayıhan aşiretinin yeri belli belirsiz bir nokta kadardı. Ama büyüyordu. Şimdi yepyeni bir alemin eşiğindeydi. Hayalinden boşalan şeylerin yerini başka şeyler alıyordu. Nokta hala büyüyordu. Birinci ayrımın sonu sayfa 15.